Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Aban 1401, Hicri Kameri 3 Rebiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 29 Kasım 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Haft Evreng, Ayetlerin Hikayesi ve 100 Yılda 100 Gelişme adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, Şiraz şehitlerinin intikamının alınacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, düşmanın İran'ın bilimsel ilerlemesinden kaynaklanan gücüne karşı olduğunu söyledi. Almanya, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından İran'ın 15 Hordat Vakfı'na yaptırım kararı çıktı. Erdoğan, ilk hedefimiz yeni anayasa diyerek duyurdu. Başörtüsü teklifi haftaya mecliste. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, Hazreti Şah-ı Çırak Aleyhisselam'ın türbesinde düzenlenen terör saldırısına tepki olarak bu cinayeti işleyen suçlulardan, yani küresel istikbardan intikam alınacağını söyledi. İran Press'in bildirdiğine göre Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetül İslam Hac Ali Ekberi, Hazreti Şah-ı Çırak Türbesi'nde yaşanan terör olayına tepki olarak ibadet ve ziyaret halinde olan mazlum insanların feci şekilde kurşun yağmuruna tutulmasının acı ve yürekleri yakan bir olay olduğunu söyledi. Tahran Cuma Hatibi, Şiraz kenti terör saldırısı ardından İslam İnkılabı rehberinin mesajına işaretle, aziz insanların acısı ve Ehl-i Beyt türbesine yapılan saygısızlığın ancak bu felaketin asıl kaynağını araştırmak ve bu konuda kararlı ve akıllıca hareket etmek dışında telafi edilemeyeceğini söyledi. Hac Ali Ekberi, İslami İran'ın küresel istikbare karşı stratejisine işaretle, küresel istikbarın kimlik değiştirme ve İslami İran'da güvensizlik oluşturmak gibi iki konuyu izlemekte olduğunu ifade etti.
İran İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları ayaklamalara ilişkin ortak bildiri yayınladı. Bildiride son dönemdeki ayaklanmaların temelinin yabancı casus servis ayaklanmaların güçlendirilmesi ve ayrıca yürütme operasyonlarının önemli bir kısmının bir tasarım paketi şeklinde ve bunlarla ilgili bazı gruplar ve ağlar aracılığıyla ülke içinde farklı şekillerde uygulanmakta olduğuna yer verildi. İRNA Ajansı'na göre bu bildirde merhume Mehsa Emin'in ölümü olayı kastedilerek son olaylarda acımasız Amerikan rejimi üzücü bir olayın ve soruşturmanın sonuçlarının açıklanmasından önce o rejimin yetkililerinin tüm sözlerinde ve duruşlarında dalgalanan bir tür gizlenmemiş neşe ve memnuniyetle önceden planlanmış ve hazırlanmış, hatta birkaç kez ertelenmiş bir projeye başladıkları görülmüştür denildi. Bildirde ayrıca şöyle denildi. Amerikan casus servisinin isyanlar başlamadan önce müttefik casus servisleri ve vekilleriyle işbirliği yaparak İran'a karşı cinayet işlemek amacıyla ve de ülkenin toprak bütünlüğünün yanı sıra dış baskıların yoğunlaşmasına zemin hazırlayan İran çapında bir isyan başlatması gerektiği belirtiliyor. Bildirde bu servisler son dönemde yaptıkları çalışmalarda toplumda var olan bazı memnuniyetsizliklerin platformlarını ve alanlarını suistimal etmeye çalışmış ve bilgilendirme projeleri mümkün olduğunca bu platformların ve alanların kötüye kullanılmasına dayatmıştır denildi.
Fatimi'nin ordusu komutanları ve savaşçıları Şiraz'da Hazreti Ahmet bin Musa Aleyhisselam'ın türbesinde yaşanan terör olayını yayınladıkları bildiriyle kınadılar. Fatimi'nin ordusu komutanları ve savaşçıları tarafından yayınlanan bildiride, şüphesiz düşman büyük İran milletine karşı bozguna uğradığı için kızgındır ve ülkenin güvenliğine, istikrarına ve huzuruna saldırmak için bir an olsun durmayacaktır denildi. Bildirde ayrıca şöyle denildi. Düşman dikkatli saha ve medya planlamasıyla ve çok uluslu kiralık paralı askerlerini kullanarak durumu şimdi aziz İran'ın kalbine Şah-ı Çırak türbesinde masum İranlı kadın, erkek ve çocuğun kanını akıtıldığı noktaya getirdi. Bildiride IŞİD ve efendilerinin vahşi terörü İslam'ın ve Müslümanların ilerleyişini durdurmak için Aziz Afganistan'dan büyük ve güçlü İran'a ve daha onlarca bölgeye kadar dünyanın her yerinde masumların kanını dökmeye karar vermiştir denildi.
İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çırak Türbesi'nde düzenlenen terör saldırısında şehitler için İslam İnkılabı Rehberlik Ofisi tarafından bugün anma merasimi düzenlenecek. Çarşamba günü silahlı bir kişinin Şah Çırak Türbesi'ne girerek ziyaretçilere ateş açma sonucu meydana gelen terör saldırısında 13 kişi şehit olmuş, 30 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu anma merasimi bugün Şah Çırak Türbesi'nin İmam Khomeini kısmında akşam ve yatsı namazı vaktinde yapılacak.
İran ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları Şiraz'daki terör saldırısına ilişkin gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran'a göre İran Dışişleri Bakanı Sri Lankalı mevkitaşının Şiraz'daki terör saldırısıyla ilgili taziye ve dert ortaklığında bulunmasından dolayı teşekkür ederken, İran halkı özellikle bu terör saldırısının kurbanlarının aileleri böyle bir cinayetin ağır etkilerinin ve insani acıların farkındadır dedi. İran Dışişleri Bakanı bazı batılı devletlerin İran'da terör ve şiddeti teşvik etmek ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sahte medya oluşturulmasını destekleme yaklaşımını şiddetle eleştirdi ve şunları vurguladı. İran'da halka dayalı demokrasi sahiptir ve insan onuruna saygı İslam Cumhuriyeti'nin önemli ilkelerinden biridir. Emir Abdullahyan ayrıca bazı batılı ülkeler İran'da huzursuzluk ve güvensizlik yaratmaya çalışıyor dedi. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri söz konusu telefon görüşmesinde Şiraz'da Şah-ı Çırak Türbesi ziyaretçilerine yönelik terör saldırılarına ilişkin İran hükümeti ve halkına taziyelerini bildirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin son olayların üstesinden geleceğini ve İran halkına tam bir barış ve güvenlik sağlayacağının ümidini dile getirdi.
Öte yandan Şiraz kenti polisi Şiraz'da bir bombanın etkisiz hale getirildiğini bildirirken Şiraz valisi Lütfullah Şeybani ise birisi Şiraz'ın Maali Abbad Caddesi'ni bombalamayı planladı ancak güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin dikkati sayesinde başarısız oldu dedi. Maali Abbad Caddesi Şiraz'daki son isyanların ilk odak noktalarından biriydi. Şiraz valisi ayrıca şöyle dedi. Güvenlik güçleri teröristin hedefini bildiği için onu bombayı patlatmadan tutukladı ve bombayı etkisiz hale getirdi. Lütfullah Şeybani şöyle dedi. Bu caddeyi kanı bulamak isteyen kişi Şiraz'ın en işlek bölgelerinden Meali Abad'daki bir torbaya yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcılar yerleştirmişti. Eğer bu bomba patlamış olsaydı çok sayıda insan ölür ve yaralanırdı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu. İran'a göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü André Sasse, Almanya, İran Büyükelçisi'ni istişare ve Almanya Büyükelçisi'nin Tahran'da Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasına benzer bir girişimde bulunmak için çağrıldı dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagri, Almanya Dışişleri Bakanı'nı İran'ın iç durumuna yönelik müdahaleci tutumlarının ardından Perşembe günü Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans-Edo Motzeli Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. İran Dışişleri Bakanı'nın yardımcısı Alman Büyükelçisi'ni bazı Alman yetkililerin İran'da ayaklanmaları kışkırtma ve yasaları çiğneme yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak bu gibi sorumsuz tutumları uluslararası hukukun kural ve ilkelerine aykırı nitelendirdi ve bu tutumun iki ülke arasındaki uzun süreli ilişkiler geleneğini kabul edilemez olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl toplanma hakkı da dahil olmak üzere insan haklarına saygı gösterme taahhüdünü vurgulayan Bagheri, bazı batılı ülkelerin yasa dışı müdahalesini barışçıl toplantılara şiddet oluşturmak için bir faktör olarak gördü ve şiddet ve kanunsuzluk yalnızca barışçıl topluluk hakkıyla çelişmez, aynı zamanda bireysel vatandaşların kamu düzeni ve güvenliğini de bozar dedi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ülkenin bilimsel ilerlemesinin gücünün, düşmanın komplosunun bilim merkezlerini durdurma ve istikrarsızlaştırma nedeni olduğunu söyledi. İbrahim Reis'i dün ülke genelindeki tıp fakülteleri rektörlerinin toplantısında doktor ve sağlık personelinin Tıp Bilimleri Üniversitelerinin ve Sağlık Bakanlığı'nın korona aşısı ve kontrolünde yoğun çabalarına atıfta bulunarak sağlık sigortası, ilaç ve tıbbi malzeme üretimi İran'ın ilaç ve tıbbi malzeme ithal eden ülkeden ihraç eden ülkeye dönüşünün büyük başarı olduğunu söyledi. İran'ın bu alanda geldiği durumun, başarılarının ve kazanımlarının halka anlatılmasını isteyen İran Cumhurbaşkanı, sağlık ve tedavi alanında olağanüstü başarıları düşmanı kabul etmeye ve itiraf etmeye zorlayan ülkenin ilerlemesinin bileşenlerinden biri olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca yetişmiş insan ya da beyin göçü tersine çevrilmelidir. Bugün alanı her zamankinden daha fazla özellikle bilim, teknoloji ve ilaç alanında bu nedenle İranlı yetişmiş insanları çekmenin yanı sıra bu alandaki diğer ülkelerden yetişmiş insanları çekmek de mümkündür dedi.
İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yeni Irak Başbakanı Sudani'ye gönderdiği bir mesajda İran, Irak ile ortak hedeflere ulaşmak için her türlü işbirliğini memnuniyetle karşılar vurgusunda bulundu. Muhammed Muhbir, Irak'ın yeni başbakanı Muhammed Şia el-Sudani'ye gönderdiği bir mesajda şunları vurguladı. İran, İslam Cumhuriyeti'nin 13. hükümeti, iyi komşuluk politikasını ve komşularla ilişkilerin geliştirilmesini göz önünde bulundurarak, Irak ile ortak hedeflere ulaşmak için her türlü işbirliğini memnuniyetle karşılamaktadır. İran'a göre İran Cumhurbaşkan Yardımcısı Muhbir mesajında ayrıca şöyle dedi. Iraklı milletvekillerinin kabinedeki güven oyu ve yeni hükümetin başlamasıyla son bir yıldır yaşanan sorunların aşılması, Irak milletinin siyasi olgunluğunu ve ayrıca bu ülkenin yetkilileri ve siyasi aktivistleri arasındaki ortak akılı göstermektedir. Muhbir, güven oyu ve yeni Irak hükümetinin göreve başlaması nedeniyle başbakanı ve yeni hükümeti tebrik ederken, bu gelişimin iki dost ve kardeş ülke halkı arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmasını ümit etti.
Öte yandan Irak'ta güven oylamasından önce yeni hükümet programını yayınlayan Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, yeni hükümetin ülkede bir yıl sonra erken seçim düzenleyeceğini açıkladı. Buna göre kurulacak yeni hükümet siyasi partilerin de onayıyla bir yıl sonra ülkeyi erken seçime götürecek. Daha önce meclis tarafından lağv edilen vilayet meclisi seçimlerinde yeniden gerçekleştirecek.
Washington'un İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanca eylemlerin ardından Amerika Hazine Bakanlığı 15 Hortad Vakfı'nın adını yaptırım listesine ekledi. Amerika Hazine Bakanlığı'nın dünkü web sitesinde şu cümleler yer aldı. Washington, Salman Rushdie'nin öldürülmesi girişimi nedeniyle ödül açıklayan İran'ın 15 Hortad Vakfı'nı yaptırım listesine aldı. Eylül 1988'de Salman Rushdie, İslam peygamberine hakaretle dolu Şeytan Ayetleri adlı kitap yayınladı ve bu kitap başta İran halkı olmak üzere İslam dünyasına büyük tepkiye neden oldu. Mürted Salman Rushdie, yazar programı direktörü Andre Willey, İspanyol El País gazetesine verdiği bir röportajda saldırı sonucunda Salman Rushdie'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elinin kullanılamadığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın insansız hava araçlarının Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına ilişkin iddiaları reddetti. Ukrayna'ya bazı aşırılık yanlısı Avrupalı siyasetçilerin etkisinde kalmamasını tavsiye etti. Telefon görüşmesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı da İran'ın Ukrayna'ya karşı savaşı kullanılmak üzere silah göndermeme konusundaki tutumunu takdirle karşıladı. İki ülke askeri teknik heyetin görüşmesini önemli olarak değerlendirdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu dün yaptığı açıklamada Ukrayna ordusuna savaş için 82 bin askerin daha cepheye gönderildiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz 21 Eylül'de imzaladığı kısmi seferberlik kararnamesine göre Rus ordusuna 300 bin yedek askerin katılımı süreci tamamlandı. Shoigu seferberlik kapsamında çağrılan vatandaşların cepheye intikali bugün itibariyle tamamlandı. Askerlik şubeleri özel askeri harekat kapsamında sadece gönüllüleri ve sözleşmeli personel adaylarını silah altına almaya devam edecektir ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda yapılan programla programla Türkiye 100 yılı vizyon belgesini açıkladı. Vizyonun ilk hedefinin yeni anayasa olduğunu vurgulayan Erdoğan, başörtüsü teklifinin haftaya meclise olacağını belirtti. Yeni anayasanın vizyonun ilk hedefi olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle dedi. 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye 100 yılının ilk hedeflerinden birisidir.
Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK-YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye'nin Humus kentindeki bir tesisi ziyaretinde ülkenin teröristlerin yıktığını onarma ve yeniden inşa etme yeteneğine sahip olduğunu söyledi. Beşar Esad, önümüzdeki dönemde enerji santrallerinin üretimindeki artışı ve üretilen yerli gaz miktarlarındaki artışı yansıtacak olan üretimi günde yaklaşık 500 bin metreküp gaz artırma hedefiyle merkezi bölgenin güneyindeki bir gaz fabrikasını ziyaret ederek işçiler ve teknisyenler tesiste yeni kurulan türbin kompresörlerinin çalışmasının ilk aşamasının lansmanına katıldı.
Yabancı medya kaynakları Cuma gecesi Ürdün Nehri'nin batı şeriasında Siyonist işgal askerlerine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Siyonist rejimin güvenlik önlemlerine rağmen Batı Şeria'daki Filistin halkı ve mücahitleri son günlerde Batı Şeria'da bu rejimin asker ve yerleşimcilerine yönelik operasyonların yoğunlaştığını arttırdı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında barışa giden tek gerçekçi yolun liderlerin kabul ettiği bildirilerin tüm hükümlerinin taraflarca sıkı şekilde uygulanması olduğunu söyledi.
Ve Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi saldırıya uğradı. Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı stratejisi konusunda. Tahran Cuma namazı Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hac Ali Ekberi, Cuma namazı hutbelerinde Amerika'nın İran'a karşı yıkıcı yaklaşımına değinerek, Amerika'nın İran'ı dizginlemek için ister kısa vadede ister uzun vadedeki stratejisi kimliği değiştirmek ve güvensizlik oluşturmaktır dedi. Hac Ali Ekberi'nin bu sözleri İran'daki son huzursuzlukları göz önünde alındığında anlam kazanıyor. Amerika liderliğindeki Batı'nın huzursuzlukları ve kaos olaylarını körüklemesi ve kargaşacıları kışkırtarak desteklemesi ve onlara her türlü yardım vaadinde bulunup gençlerin özellikle son iki kuşağı kargaşa ve huzursuzluk yaratmaya teşvik etmesi bunun açık kanıtıdır. 40 yılı aşkın süredir İran İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmak ve çökertmek amacıyla çeşitli komplolar yürüten Amerika, bu amaca kültürel, sosyal ve güvenlik olmak üzere çeşitli boyuta ulaşmaya çalışıyor. Amerika'nın stratejisinin ilk boyutu cehalet değerinde dönerek kimliğin dönüştürülmesidir. Aslında İslam devrimi zaferinden sonra küresel istikbar tam ölçekli bir kültürel, eğitimsel ve fikri savaş başlatmış ve İslam ile İslami İran'ın ilerlemesini engellemeye çalışmıştır. Şimdi bu savaş daha karmaşık hale gelmiştir. İslam İnkılabı rehberi bunu bir işgal, ikiyüzlülük ve bazen de kültürel NATO olarak yorumlamıştır. Tabii ki son yıllarda tüm yeni teknolojilerin ve sanal ortamın kullanılmasıyla bilimsel ve kültürel ortama da sızarak emperyalist medya kapasitesini kullanmaya çalışmıştır. Bu emperyal destekli merkezler toplumda dindarlık ve iffet düzeyini düşürmek ve halk kültürünü yok etmek ve yeni neslin eğitim sürecine müdahale etmeye çalışmaktadırlar. Amerika'nın başını çektiği küresel emperyalizmin stratejisi yüzlerce yan strateji ve en yeni araçlarla milyarlarca dolar harcanarak yürütülüyor. Tahran Cuma namazının geçici hatibi şöyle diyor. İslam inkılabı ile emperyalizm akımı arasında gençlik ve yeni nesil hakkında bir tartışma var. İnkılap rehberinin belirttiği gibi onlar inançsız, düşüncesiz, dar görüşlü, basiretsiz, umutsuz, yüzeysel bakışa sahip bir nesilden hoşlanıyorlar ve işte küresel emperyalizm akımıyla çatışmamızın ana noktaları da budur. Amerika önceliğindeki emperyalizm stratejisinin ikinci boyutu, ilk günden beri gündemlerinde olan güvensizlik ve huzursuzluk ortamının yaratılması olmuştu. Bu amaçla aynı zamanda İslam devriminin zaferinden sonra etnik, dini ve siyasi farklılıkları ve çatlakları harekete geçirmek suretiyle insanlar arası uçurum, farklılıklar ve çatışmalar yaratmak, Irak-Bas rejimini kışkırtmak gibi, askeri tehditleri körüklemek gibi çeşitli şekillerde yapıldı. İslami İran'a karşı 8 yıllık emperyalizm savaşı, ekonomik güvensizlik yaratmak için İran'a dayatıldı. Ayrıca milli birliği bozmak, her ne pahasına olursa olsun, farklılık ve bölünmeler yaratmak, milli ve kamu güvenliğinin seviyesini daha düşük seviyelere çekmek de düzenli olarak emperyalizmin gündemleri arasında yer almıştır. Son huzursuzluklarda yeniden ortaya çıkan mesele, Amerika ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere tüm Batı'nın isyancılara destek vermesi ve güvensizliğin yayılmasını teşvik etmesiydi. Bu bağlamda Batılı yetkililerin İran'ın iç işlerine mükerrer müdahalesi ve İran İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatma süreci düşüncesiyle yaptırımlar açıklaması düşündürücü bir adım oldu ve düşmanlık seviyesini ortaya çıkardı. İran'da güvensizlik yaratmak için emperyalizmin ve bölgesel müttefiklerinin bir başka girişimi, İran'daki çeşitli siyasi ve dini merkezlere ara sıra saldırılar için tekfirci terör gruplarını desteklemesidir. İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkezi Şiraz'daki Hazreti Ahmet bin Musa aleyhisselamın türbesine yapılan saldırıda, ibadet halinde olan ziyaretçilerin şehit olması ve yaralanması ise bunun açık bir delili oldu. Kuşkusuz bu terör saldırıları ve Amerika'nın İslami İran'ı güvensiz hale getirmeye yönelik küresel emperyalist eylemleri son 40 yılda görüldüğü gibi başarısızlığa ve hezimete mahkumdur. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Putin'in Şehit Süleymani suikastını eleştirmesi konusunda. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı konuşmada Batı düzenini eleştirerek Batı'nın General Süleymani'yi katlettiğini, halbuki onun bir ülkenin resmi makamı olduğunu vurguladı. Putin ayrıca Batı'nın bunu inkar bile etmediğini, bununla övünmesini de eleştirdi. Putin Batı'yı kastederek İran generali Süleymani'yi öldürdüler. Süleymani'ye istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Başka bir ülkenin resmisi olsa da istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Hem de onu üçüncü bir ülkenin topraklarında öldürdüler ve evet onu biz öldürdük dediler. Bu nedir? Nerede yaşıyoruz acaba dedi. Putin'in Kor General Şehit Süleymani'nin kalleşçe ve yasa dışı bir şekilde şehit edilmesine yönelik bu sert eleştirisi, aslında Amerika'da dahil olmak üzere Batı'nın aynı doğrultuda herhangi bir eylemde bulunan Batı yönelimli uluslararası düzene yönelik genel eleştirisiyle ilgilidir. Batı ve Amerika'nın başını çektiği emperyalizm düzeni, çıkarları doğrultusunda hareket ederek yasalara saygısı da kalmamıştır. Uluslararası kurallar, Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukukta dahil olmak üzere tüm mümkün ilkeler ve kurallar ihlal edilmektedir. Bu bağlamda Putin, sözde hukuka dayalı düzen olarak belirlenen Batı'nın liderliğindeki dünya düzenini işaret ederek, bu dünya kanunlarını kimin hazırladığını kimse bilmiyor ve mevcut tek kanun güçlerin ne isterlerse yapabileceğidir dedi. Unutulmamalıdır ki dönemin Amerika Başkanı Donald Trump, General Süleymani ve arkadaşlarına yönelik suikast talimatını vermişti. Bu bağlamda Irak Halk Seferberlik Güçleri Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis de Şehit Süleymani'nin 8 arkadaşıyla birlikte 3 Ocak 2020 Cuma sabahı erken saatlerde Amerikan saldırgan ve terörist güçlerinin saldırısı sonucu Bağdat Havalimanı yakınlarındaki hava saldırısında şehit oldular. Amerika'nın bu suç eylemin mazereti General Süleymani'nin Irak'a, Amerikalılara ve üslerine saldırı planlamak amacıyla girdiği ve Amerikan hava saldırısının da önleyici tedbir kapsamında olduğu iddiasıdır. Fakat üst düzey Iraklı yetkililer bu iddiayı yalanladı. 5 Ocak 2020'de Irak'ın geçici başbakanı Adil Abdülmehdi, parlamento oturumunda General Süleymani'nin İran'ın mesajını Suudi Arabistan'a iletmek için Bağdat'a geldiğini duyurdu. Bu sayede Washington'un iddiasının asılsızlığı tamamen ortaya çıkıyor. Aslında Trump yönetimi 2008'den beri General Süleymani'ye terör saldırı düzenlemeyi planlıyordu ve bu eylem için uygun bir fırsat peşindeydi. Trump'ın askeri ve güvenlik danışmanları açısından General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in iki kilit İranlı ve Iraklı komutan olarak IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir rol oynayan ve aynı zamanda Amerika'nın Batı Asya'daki hedeflerini gerçekleştirmesinin önünde ciddi engeller oluşturan iki önemli hedef olarak bir arada olması Amerika için kaçırılmaması gereken bir fırsattı. Amerika'nın bu eylemi uluslararası tepkileri ve kınamaları beraberinde getirdi. Agnes Callamard, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nde Birleşmiş Milletler'in yasa dışı ve keyfi suikastlar alanında özel raportörü olarak geçen yıl Amerika'nın suikastını yasa dışı olarak değerlendirdi. General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmesinin nedeninin geçerli olmadığını, Amerika'nın bu iddiası için geçerli delil sağlayamadığını raporunda vurguladı. Callamard bu bağlamda şunları yazdı. Amerika'nın General Süleymani'ye yönelik insansız hava aracı saldırısını haklı çıkarma gerekçesi kesin ve yakın bir tehdide dair herhangi bir kanıttan yoksundu. İranlı bir hükümet yetkilisi olan General Süleymani olayında Amerikan güçleri tarafından gereklilik ve orantılık olmak üzere iki kriter karşılanmadı. Bu uluslararası insan hakları standartlarına aykırı bir eylemdi. Böylece Birleşmiş Milletler yetkilisi bile bu eylemin gerekliliği ve tehdide karşı olduğu hususlarını sorguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Aban 1401, Hicri Kameri 3 Rebiyusani 1444 ve Miladi 29 Ekim 2022 Cumartesi. ...96 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Aban 1305'te İran'la mücadeleci ve aktif din alimlerinden Ayetullah Seyyid Hasan Müderris suikasta uğradı. Pehlevi rejiminin Ayetullah Müderris'e düşmanlığı, halkı uyandırma ve Pehlevi rejiminin ve onun destekçisi İngiliz hükümetinin komplolarını ifşa etmedeki aktif rolünden kaynaklanıyordu. Ayetullah Seyyid Hasan Müderris kendisine yapılan suikast girişiminden sağ kurtuldu. Ancak daha sonra İran diktatörü Rıza Han'ın emriyle sürgün edildi ve bir süre sonra piyonlarınca şehit edildi. We'll be right back. 42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Aban 1359'da İranlı çağdaş bilim adamı Hüseyin Ali Raşed vefat etti. Hüccetül İslam Hüseyin Ali Raşed Hicri Şemsi 1284'te İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletindeki Torbet Heyderiye'de dünyaya geldi. 16 yaşında İslami ilimleri öğrenmek için Meşhed'e gitti ve 10 yıl boyunca Edip Neyşaburi ve diğer alimlerin varlığından yararlandı. Necef, İsfahan ve Tahran alimlerinden de feyiz alarak ardından vaaz etmeye ve irşad etmeyi başladı. Hicri Şemsi 1320'den itibaren İran radyosunda ahlaki ve dini dersler verdi ve Sepehsalar Okulu ve Tahran Üniversitesi'nde ders verdi. Hüseyin Ali Raşed nihayet 75 yaşında vefat etti. ...152 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Rebiüssani 1292'de İranlı ünlü alim Ayetullah Mirza Ebu'l-Kasım Kelanter Tahrani Tahran'da vefat etti. Nakli ve akli ilimlerde ünlü fakih ve alim olan Ayetullah Mirza Ebu'l-Kasım Kelanter Tahrani eğitiminin başında bir süre Necef-i Eşref dini ilimler havzasındaki önde gelen alimlerden feyizler aldı. Şeyh Murtaza Ensari gibi ünlü alimlerden dersler alan Ayetullah Mirza Ebu'l-Kasım Kelanter Tahrani nihayet içtihat makamına ulaştı. ...239 yıl önce bugün 29 Ekim 1783'te Fransız matematikçi Jean d'Alembert hayata veda etti. 22 yaşındayken entegral hesabı konusunda yayımladığı makalesiyle büyük üne kavuşan D'Alembert sonraki yıllarda matematik dalındaki araştırmalarını sürdürdü. ...99 yıl önce bugün 29 Ekim 1923'te Türkiye Meclisi tarafından Cumhuriyet yönetimi ilan edildi. ...66 yıl önce bugün 29 Ekim 1956'da Sünnisler işlediği cinayetlerinin devamında Kefer Kasım köyündeki Filistinlileri katliam ettiler. Sünnis İsrail rejiminin bu korkunç cinayetinde en az 49 Filistinli şehit düştü. ...89 yıl önce bugün 29 Ekim 1933'te aşıyı bulan Leon Charles Albert Calmette hayata veda etti. Araştırması sırasında veba önleyici serumu keşfetti. Calmette çalışmalarının ve deneylerinin devamında tüberkülozla mücadeleyi ön plana aldı ve birkaç yıllık çalışma ve çabanın ardından 24 Nisan 1927'de BCG aşısını keşfetmeyi başardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrenk.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Heft Evreng adlı programımızın 12. bölümüyle tekrar evlerinize konuk olmaktayız.
Önceki bölümde olduğu gibi bu bölümde Kuzey Horasan'ın güzel müziği hakkında konuşacağız ve Horasan'ın çalgıları ve müzisyenlerinden daha fazla söz edeceğiz.
Programımızın başında sizleri Horasan Dutarı'nın güzel müziğiyle Zeliha makamını dinlemeye davet ediyoruz.
Horasan dutarının güzel sesini birlikte dinledik.
Tarihi belgelere göre dutar çalgısı birkaç bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Şu anda dutar Horasan'ın kuzeyinde ve Horasan'ın doğusunda yaygındır. Bu çalgı aynı zamanda Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde ve Mazenderan ve Gülistan illerinin bazı bölümlerinde ilgi çekicidir. Ve bu bölgelerdeki ana çalgılardan biri olarak sayılır.
Dutarın İran'ın coğrafi sınırları içerisinde farklı türleri bulunmaktadır. Örneğin Türkmen dutarı ve Mazandaran dutarı olmak üzere Horasan dutarının kuzey ve doğu türü. Dutar enstrümanının şekli, elle tutulma şekli ve çalım tarzı farklı kısımlarda farklıdır.
Kuzey Horasan'daki dutarın armut biçimli bir kasesi ve nispeten uzun bir sapı ve iki teli vardır. Sapının uzunluğu yaklaşık 60 santimetredir ve enstrümanın tamamı yaklaşık 1 metredir. Bu çalgının armut biçimli kısmı karadut ağacının ahşabından, sapı ise kayısı veya ceviz ağacından yapılmaktadır. Eskiden tel yerine ipek kullanılırdı. Bu çalgı mızrapla çalınmaz, tırnakla çalınır.
Dutar çalmanın türü farklı bölgelerde farklıdır. Ancak çoğu bölgede işaret parmağı ve baş parmakla yapılır. Kuzey Horasan'ın en ünlü dutarcılarından Muhammed Hüseyin Yegane, Hac Kurban Süleymani, Gulam Ali Pur Etai ve Osman Muhammed Perest'e işaret edilebilir.
Şimdi Kuzey Horasan dutarının güzel sesini dinleyeceksiniz.
Dünim Dünim adlı parçada Dutar'ın güzel sesini duyduk. Kuzey Horasan'ın Dutar çalgısından, hoş ve irfani bir sese sahip çalgısından bahsettik. Ancak bu bölgede yaygın olan diğer çalgılar arasında zurna, çoban neyi, gomşe, kamança, duhul, tef, şeştar ve nefire işaret edilebilir.
Enstrümanlar ancak profesyonel bir müzisyen onları ele alıp onlarla güzel müzik çaldığında etkili olan hayret verici araçlardır. Aslında Horasan müziği müzisyenleriyle daha güzel bir kimliğe bürünüyor. Bu yörenin müzisyenleri iki ana gruba ayrılır. Bahşiler ve aşıklar. Eskiden nesli tükenmiş olan lutiler adında seyyar müzisyenler vardı. Tef ile bir şehirden diğerine yolculuk yapan lutiler, olayları ve haberleri Kürtçe şiir ve musiki şeklinde anlatır, bazen de sözlerine dramatik hareketler ve mizahi şiirler katardı.
Ancak Kuzey Horasan bölgesindeki asıl müzisyenler grubu bahşiler ve aşıklardır. Bahşiler enstrüman çalmada kabiliyetli olmanın yanı sıra uygun şiirler söyleyen müzisyenlerdir. Onlar doğaçlama yapar ve çalma ile tanınırlar. Geçmişte bahşiler halkçı, mezhebici, tedavici, hükümetçi ve misafirlikçi dahil olmak üzere farklı grupları içeriyordu. Şu anda sadece misafirlikçi bahşiler faaliyet göstermekte.
Bahşi olmak için yaş ve cinsiyet önemli değil. Sadece bahşiliğin ahlaki ve sanatsal konumuna ve koşullarına ulaşmanız gerekiyor. Bahşiler kavimlerinin hikayelerinin, geleneklerinin, törelerinin ve sözlü ritüellerinin dutarcıları, şarkıcıları ve anlatıcılarıdır. Guçan, Şirvan ve Bocnurt onların faaliyetlerinin ana merkezleridir.
Sözlü anlatılara göre Bahşi Tanrı'nın lütfettiği kişidir ve müzik ve şairlikte onu başkalarından ayıran aynı lütuf ve bahşiştir. Bahşiler kendi enstrümanlarının yapımında rolü vardır ve manevi seyir ve sülük açısından kendilerine Bahşi lakabının yakıştığı bir konuma ulaşmış olmaları gerekiyor.
Bahşiler hem Türk hem Kürttür ancak Türk bahşilerinin sayısı daha fazladır. Kuzey Horasan'da en önemli bahşiler bir iki kişi dışında Türktü. Başta Türkler olmak üzere bu bölgenin bahşilerinin anlattığı hikayeler tüm Türk kavimlerinin hikayeleriyle aynıdır. Kuzey Horasan'ın bahşileri arasında yaygın olan hikayelerin birçoğu Türkmen bahşileri, Azerbaycan aşıkları ve Kaşkay aşıkları arasında ortaktır. Kuzey Horasan'ın bahşileri arasında Evez Bahşi, Bahşi Hac Kurban Süleymani, Rahim Bahşi, Abbas Ali Zidanlı ve daha birçoklarını sayabiliriz.
Şimdi Bahşi merhum Hac Kurban Süleyman'ın güzel sesiyle Bahri Tevil'i dinliyorsunuz.
Çeyi bul bul ve eşkin bul bul شان شو نظر مست و قلب خواب یهین بولا بو هیلون برون سوی گلستان نظر کن به سر برگ درختان به مرغان خوشلال الاجان سنه قربان
Bahri Tevil adlı güzel bir parçayı icra eden merhum Hac Kurban Süleymani'nin güzel sesini dinlemiş olduk. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i öven bu eser muhataplardan büyük ilgi gördü ve merhum Süleymani'nin başyapıtlarından biri sayılıyor.
Ve şimdi sıra Horasan aşıklarına geldi. Aşıklar Kuzey Horasan ve genellikle Kurmanç Kürtlerinin en özgün sanatçılarındandır. Aşıkların özel enstrümanları kamança, koşme, zurna, dohul ve bazen de teftir. Bu bölümün çeşitli dansları ve türe icrası aşıkların marifetlerinden bazılarıdır. Onların asıl işinin enstrüman çalmak olmasına rağmen bazen şarkıda söylerler. Eskiden aşıklar halk arasında özel bir popülariteye sahipti ve eleştirebilecek ve cezalandırmayacak tek grup aşıklar ve lutiler idi. Onlar kutlamalarda ve düğünlerde hazır bulunan çalgıcılardı.
Bu törenlerin yapıldığı her yerde aşıklar da vardı. Düğün töreninin ilk kısmı onların emrindeydi. Genellikle halk açık havada toplanır ve aşıkların çalgılarının sesiyle dans ederdi. Aşıkların dansta icra ettiği şarkılar yek kırse, dükırse, sekırse, enareki ve benzeriydi. Kırs, alkışlamak anlamına gelir.
Kuzey Horasan'ın aşıklarının mutlu müziğinin bir kısmını hep birlikte dinliyoruz.
Kuzey Horasan'ın mutlu müziğini dinliyordunuz. Kuzey Horasan'ın en ünlü aşıkları arasında Ağacan Etai, Halil Yusufi, Velihan Rahimi, Muhammed İbrahimi, Naip Ali, Sehra Roşen ve Hazret Koli sayılabilir.
Programın bitiminden önce Veli Rahimi'nin kamança çalımıyla ve kurmanç şarkıcısı Üstad Hüseyin Azizi'nin sesiyle Lo makamını dinleyeceksiniz.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programın 12. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki bölümde Doğu Horasan müziğini ele alacağız. Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz.
Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 118. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ankebut suresinin 10. ayeti ve Nisa suresinin 92. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Günler akıp gidiyordu. Her gün bazı insanlar hidayete erip İslam'a inanıp Müslümanlara katılıyorlardı. Ancak akrabaları Resulullah'a şiddetle karşı çıktıklarından ve ona düşmanlık etmek için her türlü çabayı göstermekten çekinmedikleri için İslam'a girdiğini gizledi. O zamanlar kim ki peygambere biraz sevgi gösterse ciddi şekilde kınanırdı. Kafirlerin karşısında durup biraz inat etseydi aileden bile dışlanırdı. Bu sebeple Ayyaş akrabalarının taciz ve sözlerinden ve eziyetlerinden kaçınmak için hicret yolunu seçmiş ve Medine'ye giderek diğer muhacirlerin arasına katılmıştı.
Ayyaş'ın hicret haberi Mekke'de yayıldı ve müşrikleri endişelendirdi. Ayyaş'ın Esma binti Muhrabe olan annesi çok üzüldü. Ayyaş'ın üvey kardeşleri olan Ebu Cehil bin Hişam ve Haris bin Hişam adlı bu kadının diğer iki çocuğu kardeşlerinin iman ettiğini bildikleri için onu ailenin utancı ve yüz karası gördükleri için Esma çok daha fazla üzüldü. Ayyaş'ın annesi çok sabırsızdı ve oğlunun Medine'ye hicreti ve uzaklığı onun üzüntüsünü artırdı. Uyku ve yemek eksikliği nedeniyle hastalandı. Ayyaş'ı geri getirmek için bahane arayan Ebu Cehil ve Haris, annelerinin durumunu görünce Medine'ye gittiler. Sorguladıktan sonra kardeşlerini bulup annesinin hastalığını anlattılar ve eğer Mekke'ye dönmezse annesinin ayrılığının üzüntüsünden öleceğini söylediler. Ayyaş'tan annesinin sağlığına kavuşması için bir süreliğine de olsa vatanına dönmesini istediler. İkisinin sözleri Ayyaş'ı etkiledi ve annesini sevdiği için en ufak bir direniş göstermeden kabul etti. Ancak kardeşlerinin inançsızlığının ve dinsizliğinin farkında olduğu için onu özgür bırakacaklarına dair söz vermelerini istedi.
Ayyaş iki üvey kardeşiyle Mekke'ye gitti. Fakat Medine'den ayrılıp tenha bir yere varır varmaz iki kardeş Ayyaş'ı bir iple sıkıca bağladılar ve yoruluncaya ve bitkin düşünceye kadar kamçıladılar. Sonra onun yüzü ve başı kanlı bir şekilde güneşin altında bıraktılar. Giderken de ona yardım edeceklerini ve onu kurtaracaklarını, ancak bunu sadece tevhidden vazgeçip eskisi gibi putperestliği benimsemesi halinde yapacaklarını söylediler. İmanı kendisine çok acı çektiren Ayyaş kendi kendine şöyle dedi: "Hiçbir akıl bana Allah'a inandığın için kendime meşakkat ve azaba çektirmesi söylemedi. Bu nedenle acı ve baskıdan kurtulmak için Müslümanlıktan yüz çevirmeliyim."
Ankebut suresinin 10. ayeti bu gibi durumlar için nazil olmuş ve dünyanın en ufak bir baskısı altında dinlerini terk edenleri kınamış ve şöyle buyurmuştur:
Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُلْقِيَ فِيهِ فِتْنَةٌ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا مَعَكُمْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa o zaman da mutlaka gerçek müminlere "Aslında biz hep sizinle olduk" derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir?
Bu olaydan sonra Ayyaş iki kardeşiyle birlikte Mekke'ye gitti. İslam'dan ayrılmasına ve Ebu Cehil ve Haris'in inançlarıyla aynı düşünceleri paylaşmasına rağmen kalbinde her ikisine karşı da kin ve öfke ateşi alevlendi. Ayyaş ilk fırsatta bu ikiliden intikam alacağına ve yakaladığı fırsatta uygun bir yerde onları öldüreceğine yemin etti. Annesini görünce ona sarıldı. Anne onu gördüğüne ve oğlunun İslam'dan dönmesine sevindi. Bir saat sonra ise Ayyaş oradan ayrıldı ve evine gitti. Etrafındakilerin baskısı azalıp rahatladığında düşündü ve kendine geldi. Çok üzgündü. Tövbe etmek için bağırmak istedi ama korktu. Birkaç gün geçti. Bir gün gecenin karanlığı yavaş yavaş her yeri kapladığında Ayyaş gizlice Mekke şehrinden kolunun altında bir torbayla çıkıp bilinmeyen bir yoldan Medine'ye hareket etti.
Medineli Müslümanlar onu sıcak bir şekilde karşıladılar. Ayyaş inancını tekrar güçlendirmeye çalıştı. Aradan uzun zaman geçmiş ve Ayyaş yeni hayatıyla geçmişi unutmuştu. İslam'ın yayılmasıyla birlikte Haris bin Hişam tek tanrılı öğretilerin sonucu olarak Müslüman oldu ve peygambere biat etmek için Medine'ye hicret etti. Bir gün tesadüfen kardeşi Ayyaş Haris'i gördü. Haris ona nasıl olduğunu sormak için ileri gitti ve Ayyaş'a sarılmak istedi. Ancak Haris'in İslam'a girdiğinden habersiz olan Ayyaş, kardeşinin işkencelerini ve kalbinde tutuşan intikam ateşini hatırladı. Bir şey söylemeden, yumuşak yüz göstermeden yeminini yerine getirmek için kılıcını kanından çıkardı ve kardeşinin göğsünü parçalayarak onu oracıkta öldürdü. Bir anda Müslümanlar onun etrafına toplandılar ve onu suçladılar ve Ayyaş'a kardeşinin İslam'ı kabul ettiğini söylediler.
Tahran Radyosu.
Bunu duyan Ayyaş dayanamadı ve yere yığıldı. Bilince yerine gelince gözyaşları içinde Peygamber Efendimiz'e gitti ve olanları ona anlattı. Burada ise Nisa suresinin 92. ayeti indirildi. Bu ayette şöyle buyurulmuştur.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَآ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeyi hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktan ise mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir.
Bu ayete göre Müslümanların öldürülmesi haramdır ve insanların inancına aykırıdır. Ancak öldürme kasten değilse, İslam yine de buna önem vermekte ve insanların bu konuda azami özen ve dikkati göstermelerini istemektedir. Bu yüzden öldürmekten olabildiğince uzak durulması istenmiştir. Zaten birçok hata önlenebilir. Ayrıca insan cinayette hata iddiasında bulunarak asla aklanmayacağını bilmelidir. Ayrıca para cezası ve kefaretin şartları belirtildikten sonra tövbe konusu gündeme getirilmiştir. Bu bağlamda nefis katli gibi önemli hususların bir şekilde telafi edilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda 100 gelişme.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İran milletinin İslam Cumhuriyeti kurtuluşu talebini ele alacağız.
İran'ın şanlı İslam devriminin Hicri Şemsi 22 Behmen 1357'de miladi takvimle 11 Şubat 1979'da kazandığı zaferle ülke coşku ve neşeyle doldu. İnsanlar krallığın otokratik rejimleri, özellikle Pehlevi rejimi tarafından yönetilen ülkelerinin yüzyılların ardından kurtarıldığını, artık fikirlerini ifade edebileceklerini, ülkelerinin kaderini özgürlük ve seçimle belirleyebileceklerini anlamışlardı. Ancak Pehlevi rejiminin yıkıntıları üzerine yeni ve güçlü bir düzen kurmak, devrimi ayakta tutmak ve o yozlaşmış rejimi devirmekten daha çok çaba, birlik ve direniş gerektiren büyük ve zor bir görevdi. Özellikle de bu sistemin içerideki kalıntıları ve onun batılı destekçileri daha işler yoluna girmeden devrime saldırmaya ve onu yenmeye çalıştıkları için bu girişim çok daha hassas hale gelmişti. İslam İnkılabı'nın büyük lideri İmam Hümeyni bu meseleleri herkesten daha iyi anladı. Bu nedenle konuşmalarında halkı devrimin henüz bitmediği, düşmanların komplolarına koordineli bir şekilde ve uyanıklıkla karşı çıkmalarını vurgulayıp müreffeh ve onurlu bir İran inşa etmeye çalışmaları konusunda her zaman uyarılarda bulundular. İmam Hümeyni yabancıların propagandasını etkisiz hale getirmek için Şii ve Sünni birliğini ve azınlıkların haklarını korumayı da özellikle vurguladı.
Ülke için krize neden olabilecek diğer sorunlardan biri de rejime karşı savaşmak için halkın eline geçen ve devrimin zaferinden sonra muhalefet tarafından kötüye kullanılabilen birçok silahtı. Bu nedenle Pehlevi rejiminin devrilmesinden bir gün sonra imam, silah toplamanın yanı sıra düzen ve güvenliğin sağlanması ve şeriate karşı iç ve dış komplolarla mücadele ve düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla İslam İnkılabı Komiteleri adlı devrimci bir kurumun kurulmasını emretti.
Pehlevi hükümetinin birçok lideri İslam devriminin zaferinden önce yurt dışına kaçsa da bazıları tutuklandı. Çok sayıda kişinin suçları ve ihanetleri bilinmesine rağmen inkılap liderinin emriyle belge ve deliller sunularak nihai hükmü vermek üzere İslam İnkılabı Mahkemesi adı altında bir mahkeme kuruldu. Bu süreçte bu suçluların ve zanlıların savunmalarını dinledikten sonra bu kişilerin davasıyla ilgili kararlar verilirdi ve adil bir yargılama süreci inşa edilmeye çalışılırdı. İslam İnkılabı kurucu lideri İmam Hümeyni 28 Şubat'ta Devrim Konseyi ve geçici hükümetin ülkenin işleriyle ilgilenmesi için Kutsal Kum şehri olan devrimin başlangıç noktasına gitti. Ancak birkaç gün sonra İmam Hümeyni Yardım Komitesi adı verilen yoksulların ve muhtaçların işleriyle ilgilenmek üzere hükümetten bağımsız bir kurumu kurulmuş ve bugüne kadar bu konuda birçok hizmetler yapmıştır.
İmam Hümeyni Kum'a giderken bir mesajla İran halkına hatırlatmalarda bulundu ve diğer şeylerin yanı sıra yakında hükümetin şekliyle ilgili bir referandum yapılacağını duyurdu. Bu karar İran halkının Şah rejimine karşı mücadelelerinde her zaman bağımsızlık, özgürlük, İslami devlet sloganını atarken alındı. bu büyük ilahi kıyamın zaferinden sonra İslami bir düzenin kurulacağı açıktı. Ancak özgür düşünce ruhuna ve tarihe not düşmek üzere devrimin sevilen kurucu lideri halkın bir kez daha özgür bir ortamda bir referandum yoluyla gelecekteki hükümet biçimine ilişkin görüşlerini açıklamasını amaçladı. Tabii ki imamın tavrı netti. Milletin oy kullanma özgürlüğünü vurgularken İslam Cumhuriyeti sistemine oy vereceklerini de biliyordu. O zamandan beri ülkenin en önemli meselesi bu önemli ve kader oylamanın tartışılması ve yorumlanması oldu. Özgürlük baharında ve diktatör Pehlevi hükümeti olmadan halkın coşkusuyla gerçekleştirilen ilk yılbaşı töreni bile bu önemli ve belirleyici referandumdan etkilenmiştir.
Nihayet söz verilen zaman geldi ve 30 Mart 1979'da ve devrimin zaferinden sadece 1,5 ay sonra halkın geniş katılımıyla bu büyük ve onur verici referandum yapıldı. Halkın karşılamaları o kadar büyüktü ki referandum için verilen süre bir gün daha uzatıldı. Ve nihayet 1 Nisan 1979'da İran halkının %98'inden fazlasının İslam Cumhuriyeti'ni seçtiği açıklandı. Böylece diğer hükümet sistemlerinden önemli farklılıkları olan bir sistem doğmuş oldu. İmam Hümeyni bu önemli seçimden dolayı İran halkını tebrik ederek Allah'ın hükümetinin hayata geçtiği ilk günün sabahı en büyük dini ve milli bayramlarımızdan biridir. Milletimiz bu günü kutlamalı ve yaşatmalıdır dedi.
İslam hükümeti diğer hükümet sistemlerinden farklı olarak maneviyata ve ilahi hükümlere dayanan bir sistemdir. Anayasanın 56. maddesinde bu önemli ilke şu şekilde ifade edilmiştir. Dünya ve insanlar üzerinde mutlak hakimiyet Allah'a aittir ve insanı toplumsal kaderine hakim kılan da O'dur. O dönemdeki iki ana hükümet sistemi yani eski Sovyetler Birliği ve ona bağlı ülkelerde hüküm süren komünist sistem ile Batı dünyasında var olan liberal sistem ve onu takip eden hükümetlerdir. Ki her ikisi de maddi ve gayri manevi olarak kabul edilen sistemlerdi. Bu tanımla İslam Cumhuriyeti ülke yönetiminde yeni bir yöntem ve model olarak kabul edilmektedir. Bu sistemin adından da anlaşılacağı gibi İslam'ın iki temeline yani ilahi iradeye ve cumhuriyetçiliğe ve halkın fikirlerine saygı duymaya dayanmaktadır. Bu bağlamda İmam Hümeyni şöyle buyurmuştur. İslam Cumhuriyeti'nin mahiyeti, İslam'ın hükümet için belirlediği şartlarla milletin oylarına dayanarak kurulması ve İslam kanunlarını uygulamasıdır.
Tahran Radyosu.
İslam Cumhuriyeti hükümetinde Allah'ın emirleri ve İslami değerler kanun ve eylem ölçütüdür. Bu nedenle İslam hukukuna aykırı kanun ve düzenlemeler kabul edilmez olarak değerlendirilir. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni bu bağlamda şunu vurgulamaktadır. İslam Cumhuriyeti hükümetin İslami bir hükümet olduğu ve kanunların İslami kanunlar olduğu anlamına gelir. Öte yandan halkın oyu ve kanaati de İslam Cumhuriyeti'nde önemli ve temel bir rol oynamaktadır. Çünkü açıkça İmam Hümeyni'nin de söylediği gibi hükümet ilahi, İslami bir hükümet olmalıdır. Halkın istediği bir hükümet olmalıdır. Bu nedenle hükümetin belirlenmesinde halkın iradesi çok önemlidir.
Genel olarak İslam Cumhuriyeti'nin din çerçevesinde bir demokrasi türü olduğu söylenebilir. Ancak bu demokrasinin batılı liberal sistemden kaynaklanmadığını, İslam devriminin lideri Ayetullah Hamenei'nin dediği gibi İslam'ın özünde yattığını belirtmek gerekir. Bu bağlamda Ayetullah Hamenei şöyle buyurmuşlardır. Bizim demokrasimiz dinden kaynaklanıyor. İslam bunu bize göstermiştir. Bu popüler ve İslami hükümetin hedeflerine ulaşması için halkın ülkelerinin geleceği hakkındaki görüşlerini belirlemek için şimdiye kadar 3 referandum ve 40'a yakın seçim yapıldı. Öte yandan yasama, yürütme ve yargı organlarında kanun, tüzük ve hükümlerin ilahi hükümler çerçevesinde yapılmasına gayret edilmiştir. İslam Cumhuriyeti sistemini diğer sistemlerden ayıran bir diğer önemli nokta da İslam'ı ve insan haklarını koruyan Veli Fakih adı altında İslami bilgiye sahip hakim, dindar, adil ve bilgili bir liderliğin varlığıdır. İslam Cumhuriyeti'ndeki liderin konumu o kadar önemlidir ki İmam Hümeyni bu konuda şunları belirtmiştir. Bütün milleti temin ederim ki İslam devletinin işleri liderin ve veli fakihin gözetimi altında olursa ülkeye hiçbir zarar gelmeyecek.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma namazı hatibi Hac Ali Ekberi, Şiraz şehitlerinin intikamının alınacağını belirtti. İran İstihbarat Bakanlığı ve devrim muhafızları ayaklanmalara ilişkin ortak bildiri yayımladı. İslam İnkılabı Rehberlik Ofisi tarafından Şah-ı Çırak Türbesi'ndeki şehitler için anma merasimi düzenlenecek. İran ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Fars eyaletinin merkezi Şiraz kenti polisi Şiraz'da bir bombanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Almanya, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Cumhurbaşkanı Reisi düşman İran'ın bilimsel ilerlemesinden kaynaklanan gücüne karşı olduğunu söyledi. Irak'ta bir yıl aradan sonra hükümet kuruldu, 21 bakana güven oyu verildi. Emir Abdullahyan, Kiev'in bazı aşırı Avrupalı politikacılardan etkisinde kalmaması gerektiğini söyledi. Ve Erdoğan ilk hedefimiz yeni anayasa diyerek duyurduğu başörtüsü teklifi haftaya mecliste. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.